Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi Eğilmez.
Bugün sesli ekonomide dış ticareti konuşacağız, ödemeler dengesini konuşacağız ve alt kalemlerini konuşacağız. Mahfi Bey, bir soruyla başlayalım. Şimdi son rakamlara bakıyorum. Mesela ithalatta aylık bazda düşüş var. %3.9 gerilemiş. İthalattaki düşüş iyi midir? Ya da her zaman iyi midir diye sorarak başlayalım.
Eğer büyüme problemi olmayan bir ülkeysen, Türkiye, yani büyümesi uzun yıllar ortalaması olan, potansiyel büyümesinin civarında ve üzerindeyse dış ticaret açığındaki gerileme, yani ithalattaki düşüş lehedir. Çünkü cari açığı varsa o cari açık kapanıyor demektir. Cari fazlası varsa da cari fazla artıyor demektir. Dolayısıyla bir ülkenin cari fazla vermesi veya cari açığının düşmesi o ülkenin döviz ihtiyacının azalması açısından önemli bir gelişmedir. Ama eğer bu ülke büyümesi özellikle ithalata bağlıysa, büyümesi değil de üretiminin önemli bir bölümü, Türkiye'de böyledir, o zaman bu ithalattaki düşüş iki şeye işaret eder. Cari açığın düzelmesi, azalması ama bir yandan da büyümenin sıkıntıya girmesini işaret eder. Çünkü ülkede üretim büyük ölçüde ithal girdilerde yapılıyor demektir. İzin verirsen onu da söyleyeyim. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye ithalatçı bir ülke. İthalat ağırlıklı bir ülke ve bu ithalatın büyük ağırlığı, yani %10'undan fazlası, 15'inden fazlası ara malı ithalatı, ham madde ithalatı ve yatırım malları ithalatı gibi üretimde kullanılan girdilerle yürüyor. Dolayısıyla bunları ithal etmemen demek, bunlarda düşüş olması demek, o zaman üretimin düşüyor demektir. Bu da büyümeyi düşürür. Tüketim malları %15'i oluşturan tüketim malları ithalatında düşüş varsa bu olumlu bir şey. Ondan vazgeçiyoruz. Yani tüketim azalıyor demektir. Ama dediğim gibi öbür kalemlerde %85'lik bölümde düşüş varsa bu dediğim gibi cari açığın kapanması açısından, düşmesi açısından olumlu, büyümenin düşmesi açısından da olumsuz bir gelişmedir.
İki tane nokta var. Bir önemli noktaya dikkat çektiniz. Ekonomide, Türkiye'nin ekonomik yapısına baktığımız zaman ara malları ve sermaye mallarının payı %85'i buluyor. Bu bazen 86, bazen 84 oluyor. Doğru. Ama ortalama normal zamanlarda 85 civarında, şu anda da buna yakın. Tüketimin malı ise payı ise, tüketim mallarının payı ise %15 civarında. Evet. Son Ağustos ayında 16'ydı sanırım. Bazen 14-13 oluyor. Ortalama 15. Dolayısıyla biz üretmek için ithal ediyoruz. Çünkü bu ara malları ve sermaye malları üretimde kullanılıyor. Yani tüketmek için aslında böyle aman aman dışarıya para gönderdiğimiz yok. Üretmek için ithalat yapıyoruz. Ve bu ikinci nokta ise ağırlıklı olarak üretmek için ithal ettiğimiz mallara bakınca ağırlıklı olarak yüksek ve orta teknolojili ürünleri ithal ediyoruz. Aynen. Sattığımız ürünlerde ise orta teknoloji ürünleri. Yani yüksek teknolojinin payı ihracatta az, ithalatta yüksek. Evet, yani pahalı malları ithal ediyoruz. Daha ucuz malları satıyoruz. Dolayısıyla iki tane şey var. Bir, üretmek için ithal etmek zorundayız. İthal ettiğimiz mallar da yüksek teknolojili pahalı mallar. Yani bu durum devam ettiği sürece ekonomide o dış ticaretin, ödemeler dengesinin, ekonominin yumuşak karnı dediğimiz durum devam edecek. Yumuşak karnı olmaya devam edecek. Bazı yıllarda cari işlemler dengesinin düzeldiğini görüyoruz. Bu yıllarda herhalde bizim genelde kriz yılları oluyor.
Genellikle kriz yılları.
Yani büyümenin durduğu yıllar.
Yani bizim üretimin azaldığı, büyümenin durduğu ve dolayısıyla ithalatın çok düştüğü yıllarda ihracatımız iyi kötü aynı. O da biraz düşse bile ithalat o kadar hızlı düşüyor ki büyümeye bağlı olarak. Burada biz cari fazla bile verebiliyoruz. Ya da cari açık çok düşük seviyelere geliyor. Dediğim gibi bu cari açık açısından, döviz ihtiyacı açısından olumlu. Ama ekonominin büyüme ihtiyacı açısından olumsuz bir gelişme.
Yani geçmişe bakınca 1994, 98, 2001, 99, 2009. Bunlar hep böyle cari işlemler dengesinde cari işlemler açığının azaldığı. Evet. Ya çok az açık vermişizdir ya da fazla vermişizdir. Ama bu yılların hepsinin ortak özelliği büyümenin olmadığı sorunlu yıllar.
Doğru.
Dolayısıyla büyüme durduğunda sorunlu bir yılsa ödemeler dengesinde o düzelmeyi görüyoruz.
Bu tabii sadece büyümeyi değil aynı zamanda işsizliğin artmasını da yol açıyor. Çünkü büyümenin azaldığı, üretimin azaldığı bir yerde işten çıkarmalar başlıyor ya da işe alımlar azalmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla işsizlik de artışa geçiyor. Ekonomi böyle bir şey aslında. Yani böyle yani 6-7 konu var önemli. Hepsini birden aynı anda olumlu yapmak çok zor bir iş. Bütün konjonktürün çok iyiye gitmesi lazım ki hepsi olumlu olsun.
Yapan var. Bütün ekonomiler böyle diyor. Yani büyümeyi sağlayıp cari açık vermeden büyüyebilen ekonomiler var. Bir iş adamının lafıydı. Üretim artışı yoksa sorun vardır diyordu. Şimdi bizde evet ödemeler dengesinde baktığınız zaman cari işlemler açığı çok düşük. Ama üretim düşmüşse o zaman orada bir sıkıntı var. Bunun olmadığı ekonomiler de var.
Var. Mesela Çin iyi kötü böyle bir ekonomi.
Çin evet.
Son zamanlarda yani, Hindistan böyle bir ekonomi.
Endonezya bir dönem.
Endonezya böyle. Brezilya son zamanlarda buna benzer bir durumda. Bir zamanlar Almanya öyleydi. Şimdi öyle parlaklığı kalmadı. Var yani böyle ekonomiler var. Onların da sorunları var ama hani bu şey dengeli bir dağılım içinde gidebiliyor. Yürütebiliyorlar.
Yani bunu aslında en iyi rakamlarda görüyoruz. Şimdi bizim elimizdeki en son rakama bakıyorum. Aylık bazda bakarsak Ağustos ayında ihracat %1.2 gerilemiş. 21.7 milyar olmuş. İthalat %3.9 gerilemiş.
Yani ithalattaki düşüş ihracattaki düşüşten çok daha
dolayısıyla
fazla.
Dolayısıyla dış şahit açığı %15.8 gerilemiş. Aylık bazda güzel bir görüntü. Güzel. Ama buradaki ana motif yapısal bir şey değişti de ekonomide bir düzelme mi var? Yani Çin'e mi benzedik? Hindistan'ın, Endonezya'nın modeli şeyi gibi mi olduk? Yapısı gibi mi olduk? Yoksa biz de üretim hız kesti.
Büyüme mi düştü?
Büyüme düştü. Ondan dolayı verdik. İkincisi daha olası
görülüyor. Bizde büyüme düştü. Yani biz ithal ettiğimiz malların yerine Türkiye'de üretim yapmadık.
Evet.
Yani o ithal ettiğimiz aramalı ham madde ve özellikle yatırım malları, sermaye mallarını Türkiye'de üretir hale gelmiş olsak da ithalat düşmüş olsa o zaman önemli bir şey. Önemli bir gelişme. Bu öyle olmadı. O belli ki üretim düşüyor. Zaten bunu çok da tartıştık. Son zamanlarda sanayi üretimindeki düşüş, kapasite kullanımının azalması, PMI endeksinin aleyhte seyretmesi falan Türkiye'de üretimin düşüşünü bize tarımın eksi çıkması bunların hepsi bize büyümenin düştüğünü gösteriyor zaten. O düşüşe paralel olarak bizim ithalat ihtiyacımız da düşüyor. Üretemediğimiz şeyin üretimimiz düştüğü için üretimde kullandığımız ithal girdiği ithalatı azalıyor. Dolayısıyla yani o dediğimiz üretim yapısındaki değişiklikten değil tamamen büyümedeki gerilemeden kaynaklanan bir şey çok olumlu değil.
Değil evet. Bir de ülke bazında bakınca hangi ülkelerden ihracat yapmışız, hangilerinden ağırlıklı ithalat yapmışız o da bir fikir veriyor. Yani neredeyse hiç ihracat yapmadığımız Çin, Rusya da yine önemli ithalat yaptığımız ülkeler işte Malezya, Kore, Japonya gibi ülkeler bizim ithalat listemizde ilk sıralarda.
Doğru.
Ama bu ülkelere bakınca bunlar ihracatta ilk beşte yoklar mesela.
Yoklar, evet.
Çin göremiyorsun ilk beşte. Rusya ilk onda göremiyorsun. Yani Çin'den bizim ilk 8 aydaki ithalatımız 32,5 milyar dolar. İhracat çok düşük yani. O listede ilk başta görülmüyor. Aynı şekilde Rusya'dan 28,6. Bu her ikisinden de biz doğalgaz ya da kaynak alıyoruz. Yani Çin'den bizim hani şu son dönemde sitelerden Çin'den işte plastik kalemden tutun bilmem.
İşte o hepsi %15'in
içinde. Onlar çok az. Onlar Çin'den nasıl aldığımız bizim üretim için kullandığımız girdiler.
Girdiler. Evet yani bunların etkisi var. Dolayısıyla biz yani içeride böyle bir üretim yaptığımız için değil. Bu tabii Çin'le mesela Rusya ile manzara biraz da değişecek herhalde değil mi? Amerika ile doğalgaz anlaşması olduğunu okuduk. Demek ki yani doğalgaz alımımız Rusya'dan Amerika'ya kayacak o zaman.
Eğer o anlaşma olur o şekilde
olursa,
Türkiye'nin
eğer
tercihi olursa.
Amerika'ya büyük açık vermeye başlayacağız.
Sonuçta biz açığı vereceğiz. Değişmeyecek. Hatta
belki Amerika daha pahalı olacağı için daha fazla açık da verecek olabilir.
Muhtemelen orada bir ek maliyet gelecektir. Yani Amerika'nın dibimizdeki Rusya'dan daha düşük vereceğini zannetmiyorum. Yani orada ek bir maliyet gelecek. Dolayısıyla o değiştirmeyecek. Bir diğer şey de mesela imalat sanayi. İhracatta payı %94,5. İthalatta %81 ağırlıklı olarak imalat sanayi ürünleri elde ediyoruz. İmalat sanayi içinde ihracatta yüksek teknolojinin payı %3,7. İthalatta ise 11,2. Evet. Bizim herhalde burada kalıcı düzelme, hani konjonktürel oluyor ya ama konjonktürel değil kalıcı düzelme bu yapıyı değiştirmekle olacak. Yüksek teknoloji üretime geçmek.
Yani bütün o yapıyı tabii değiştirmek çok da kolay bir iş değil. Evet. Bizde tekstil çok ağırlıklı. Tekstil öyle yüksek teknoloji gerektiren bir iş değil. Bizim İşte bu ne bileyim yani çipti vesaireydi, elektronik bazlı şeyleri üretiyor olmamız lazım ki değil mi? Yüksek teknolojili işe girelim, ihracata girelim. O bizde çok yaygın değil. Yani yıllardır değil. Da buraya eğilemedik.
Yani yıllar itibariyle bakarsanız o yönde bir gidiş var. Bayağı ama çok yani ağır gidiyor. 70'lerde mesela ağırlıklı olarak tarımsal ürünlermiş bizim evet, ihracat kalemlerimiz. 80'lerde emek yoğun geleneksel sektörlere kaymış. Doğru. 90'larda orta düşük, orta yüksek teknoloji taşıyan sektörlere kaymış. Şimdi bizim bunu yüksek teknolojiye taşımak için önce içerideki üretimi öyle yapmamız lazım. Yani o yönde bir kayış var ama çok yavaş.
Çok yavaş. Bunu hızlandırmamız lazım. Çünkü gidiş, dünyanın gidişi o yönde bir gidiş. Bizim de bunu becermemiz lazım. Zaten tekstilde falan giderek çok zorlanmaya başladık. Tekstil, özellikle tekstil gibi ürünler, rakibi çok olan ürünler. Yani herkes yapabiliyor bunu. Tekstil makinelerini aldığın zaman iyi kötü her yerde bunları üretebiliyorsun. Emek de çok pahalı değil bu işte. İşte Pakistan'da, Bangladeş'te bir sürü rakip çıkabiliyor buradan Türkiye'ye. Yani oralarda markalaşmayı beceremediğimiz sürece, böyle marka ürünler üretip dünyaya pazarlayamadığımız sürece, ötekiler bizden daha ucuza ürettikleri için bizim yerimizi kolayca alabiliyorlar. Onun için bizim artık şey değiştirmemiz lazım. Oralarda markalaşmaya ama esas bu ağırlığı biraz yüksek teknolojili mal üretimine.
Desteklere, teşviklere geliyor değil mi yine?
Tabii yani
akıllı
doğru
bir destek, doğru lazım, bir destek teşvik sistemine gerekiyor aksi takdirde. Bunu yapanlar böyle yapmış.
Biz bunu senden çok çok uzun zamandır konuştuk değil mi? Önce dedik sanayide bir envanter çıkarmak lazım. Yani hatırlıyorum 2015'te falan çok konuşuyorduk biz bunu senden. Ve bir önce sanayi envanteriyle yani biz ne üretiyoruz, kaça üretiyoruz, nasıl üretiyor, dünya ne üretiyor, bunları bir önümüze serip ondan sonra biz bu şekli nasıl değiştiririz, nasıl bu sanayiyi daha yüksek teknolojili hale getiririz, yavaş yavaş buraya geçip işte sektör, bölge, şehir teşvikinden ürün ve firma teşvikine nasıl geçeriz.
Doğru.
Çünkü bunu yapanlar var, işte Kore yaptı mesela, çok ciddi atılımlar yaptı. Biz bunu yapmadık, hep ihmal ettik.
Biz sizinle bunu 10-15 sene önce konuştuğumuz o zaman dönemin ekonomi bakanlarından birisinin bir sözü var. Ekonomi bakanı bunu söylüyordu, şahitten de sorumlu. Narenciye sektörüne toplam teşviklerin yarısı veriliyor demişti. Yanlış bir uygulama diyor. Zaten bu farklı şekillerde destekleniyor. Buna destek vermek yerine o dönemde Dubai'ye giden Türk filmleri vardı ya, Türk filmlerine teşvik vermek bile daha akıllıca olur demiş. Orada önemli noktaya dikkat çekiliyor. Bu hep çekildi ama ne kadar ilerledik bilmiyorum. İhracat hedefi değil de ihracatta katma değer hedefi koymak lazım.
Evet.
Bu denendi de ama olmadı. Yani burada ana ihracatı desteklemek yerine katma değeri yüksek ihracatı desteklemek gerekirdi. Buna yönelik teşvikler olması lazım.
Çok teşvik sistemi buna göre olması lazım. Testikler doğru, uygulamalar yok.
Doğru.
Bu yönde bir şeyimiz, faaliyetimiz olmadı maalesef. Biz hep genel veriyoruz çünkü bunun tabii siyasi etkileri oluyor. Siyasetçi de bunu seviyor. Yani herkese teşvik verdiğin zaman işte herkes desteklenmiş oluyor. Herkes seni destekliyor falan. Böyle seçsen yani Kore'deki gibi yapsan şu firma dünyayla rekabet edebilir ona veriyorum desen ötekiler kıyameti koparıyor. Zor işler.
Doğru.
Yani hani bizim durumumuz kolay. Biz iktisatçı olarak dışarıdan diyoruz ki böyle seçip firmaya ver. Siyasetçiye o hitap etmeyebiliyor tabii. Ama yani bizim dediğimiz doğrusu. Ama her zaman doğrusu yapılamıyor tabii.
Tabii narenciye yaş meyve sebze dediğinizde hitap ettiğiniz kesim bambaşka.
Çok geniş
oy
bir kesim.
Tabii. Katkısı daha yüksek kesim.
Tabii, aynen. Yani o işin içine girince işin şeyi teknik yönü gidiyor maalesef.
Gidiyor. Orada maalesef kayboluyor. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda?
Evet yani konuştuk hepsini. Aşağı yukarı kapsadık. Umarım yani Türkiye bu cari açığını düşürecek, dış ticaret açığını düşürecek adımları atarken bir yandan da büyümesini gene en azından potansiyel büyüme seviyesinde tutabilecek önlemleri alabilir. O da biraz yapısal reformların yapılmasına bağlı. Her zaman
reformlar,
dile getirdiğimiz gibi.
Teşvik
yani
politikası
çünkü tek başına hani onu düzelt bunu birini düzeltirken biri gidiyor. Onun gitmemesi için beklentilerin düzelmesi, hukuk düzeninin, demokrasinin iyiye gitmesi bunların hepsinin yapılması lazım. Umarım bunları yapabilir Türkiye önümüzdeki günlerde.
Belki eklemek gereken bir diğer kritik konu da hem yapısal reformlar hem teşvik destek sisteminin buna göre tasarlanması. İkinci önemli konu da bizim dış ticaretimiz açısından gümrük birliği.
Evet,
gümrük birliği 95'te başladı, belli bir yere geldi, belli bir yerde tıkandı. ve yaklaşık 10 yıldır da gümrük birliğinin upgrade edilmesi, gümrük birliğinin değiştirilmesi konuşuldu. Görüşmeler oldu ama orada somut bir gelişme yok. O Türkiye için çok böyle kritik çok ve doğru. elzem bir konu.
Onun üzerine biraz daha fazla gitmek, biraz daha uğraşmak, işte ortakları ikna etmeye çalışmak lazım. Biraz daha yoğun mesai lazım bu konuda.
Evet. Peki. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz
için. Teşekkür ederiz.